Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd. Bidatlerle ilgili, bidatlerin esasları ile ilgili derslerimizde her sapıklık ateştedir maddesinde kalmıştık. Müellif şöyle devam ediyor. Bu nebevi sahih söz insanların çoğunun zihnini karıştırmaktadır. Öyle ki onlar bir bid'at ihdas ettiklerinde ya da muhtes bir şey çıkarttıklarında bu söz ile reddedilince, yani her bid'at sapıklıktır, her sapıklık ateştedir sözüyle reddedilince hemen karşı çıkarlar ve bu küçücük bid'at sebebiyle mi ben ateşteyim derler. Muhtes veya ihdas kelimeleri hades kelimelerinden gelir. Hades yeni, sonradan çıkma demek, sonradan olma demek. İnsan aslı itibariyle, yani durgun halinde konuşmaz. Konuştuğu zaman buna da hadis derler. Yani sonradan çıkan bir şey manasında. Allah Resulü'nün hadislerine ise hadis-i şerif denmesi de yine bu manadadır. El-hadis dendiği zaman bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a has olan şeyler hakkında. Burada lugavi manada muhdes, yani sonradan çıkma şey demek. Abdest bablarında muhdes, hades, hadesten taharet denirken de önden ve arkadan çıkan şeyler kastedilir. Konuyla alakalı olan muhtes tabiri ise muhtesatul umur, işlerin sonradan ortaya çıkarılanları, bunlar bu dinde kitap ve sünnette bir aslı olmadığı halde insanların sonradan çıkardıkları dinle ilgili, Allah'a yakınlaşmakla ilgili, kulun Allah'a yakınlaşmasına inanılan veya dini bir mana yüklenilen her şeydir. Yenilik. Bazen bir gün icat edilir. İşte falan kimseyi anma günü, falan anneler günü, işte sevgililer günü, doğum günü, bu gibi günlerin hepsi de bu tabire girer. Yani her sonradan çıkan iş ateştedir tabiri içerisinde, bu hadisin kapsamı içerisine girer. Bu çıkarılan yenilikler de reddedilince ne diyorlar? Bu küçücük bidat sebebiyle mi ben ateşteyim? Böyle itiraz ederler diyor müellif. Bu meseleyi izah etmek ve bu anlaşmazlığı cevaplamak için derim ki, Ebu Cafer et-Tahavi'nin El-Akide sayfa 378 belirttiği gibi İbn Ebil İzin şerhiyle Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesinden birisi şudur. Bizler kıble ehlinden hiç kimsenin cennette ya da ateşte olduğuna hükmetmeyiz. Kıble ehlinden olan hiç kimsenin, yani bizim kıblemize yönelen, bizim kestiğimizi yiyen kimsenin kesinlikle cennette olduğuna şahitlik etmediğimiz gibi kesinlikle onun cehennemde olduğuna da şahitlik etmeyiz. Muayyen bir şahıs hakkında. Şimdi bu akidenin esaslarından bir esas. Bizim kıblemize yönelen, kestiğimizi yiyen, Cabir radıyallahu anh'tan Bukhari'de gelir bu rivayet. Bizim kıblemize yönelen, kestiğimizi yiyeni biz tekfir etmeyiz. Kesinlikle o cennettedir de demeyiz. Cehennemdedir de demeyiz muayyen bir şahıs hakkında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her sapıklık ateştedir sözü birçok ayet ve hadiste varid olan ahkamul vaid, yani tehdit içeren hükümler cinsinden kabul edilir. İbn-i Teymiye rahimullah şöyle der. Alim tevil edenin bağışlanacağını, vaidin yani tehdidin ona ulaşmayacağını bildiği halde günah gördüğü bir şeyde tehditvari hüküm zikredebilir. Fakat onu yapılan fiilin kendi katında söz konusu tehdidi gerektirdiğini açıklamak için zikreder. O günah gördüğü bir şeyi engelleyecek olan şeyi nasıl zikretmesin ki? Yani bu ifade biraz kapalı olabilir. Şöyle açalım. İbn-i Teymiye Rahimullah şunu kastediyor. Alim tehdit kabilinden bir şeyler söyleyebilir. Yani yalan söyleyen ateştedir sözü gibi. Yani bu tehdit mesela naslarda gelmiştir. Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Zalimlerin üzerine olsun gibi. Bunlar genel ifadelerdir. Bununla beraber günah gördüğü bir şeyde ise, yani günah olma endişesi olan, tehdit içerebilecek bir şeyde bile böyle tehditvari bir uyarıda bulunabilir alim olan kimse. Yani düşünün, biz bidatler dediğimiz zaman, bidatler çok geniş bir mevzu. Bidatler günahtan daha geniş bir mevzu. Çünkü bidatler din namına yapılır ve çoğundan insanların haberi olmaz. Bugün mesela bir mevlid kandili için veya bir mevlid, Allah Resulü'ne mevlid okumak için bir araya gelen insanlar hayır yaptıklarını zannederek toplanırlar. Bunun da işte orada toplanmakta günahlarından kurtulacaklarını zannederler. Böyle düşünürler. Ve buna karşı uyarmak için ilim ehli bu işler ateştedir, buraya katılan da ateştedir gibi bir ifade kullanabilir. Neden dolayı? Bidatin tehlikesine dikkat çekmekten dolayı. Ve diyor ki İbn-i Teymiye, yani mesele böyleyken, bazı kimselere kapalı olmasına rağmen böyleyken, herkesin bildiği günahlarda nasıl zikretmesin artık bunu? Yani bidatleri herkes bilmiyor. Cehalet arttığı için zamanımızda. Neyin bidat, neyin bidat olmadığı hakkında insanlar şaibe içerisinde kalıyor. Bu dinde basiret üzere olmamanın getirdiği bir şey. Yani Allah'ın bize din olarak gönderdiği şeye, yani hayat düzeniniz budur. Abdest alırken de buna uyacaksınız. Tuvalete girerken de, çıkarken de, yemek yerken de, yemeğe otururken de, hangi elinizle yiyeceğiniz konusunda da, kalkarken de, ağzınızı silerken de, yere düşen lokmanızda bile din hükmeder. Allah bunun için indirmiştir, hayatınıza bu şekilde şekil verin diyerek. Giyiminizde, kuşamınızda, yatmanızda, kalkmanızda, her şeyinizde. Konuşmanızda ve susmanızda dahi. Bu din bunu emreder. Biz basiret üzere yaşamadığımız için, yani ha böyle yapmışsın, ha böyle yapmışsın diye böyle bir yaşantıyı kendimize benimsediğimiz için, bu kolayımıza girdiği için, bu sefer gerektiği gibi hareket edenler bizim gözümüzde aşırı hale geliyor. Hatta öyle ki, yani biz öyle bir toplum içindeydik ki, 5 vakit namaz kılan aşırı görülürdü. Yani şu an belki şöyle bir toplulukta olmamız, bunları tam belki anlamamıza da engel olabiliyor. Yani daha içimizde yaşı ilerlemiş olan abilerimiz, arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Öyle ortamlardayız ki 5 vakit namazını kılan, haramdan, büyük günahlardan sakınan aşırı görülüyordu bu toplumda. Sonra namaz kılan insanlar arasında, Allah'a ibadet eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine nispeten uymaya çalışan topluluklar ortaya çıktı. Yani namaz kılan sayısı bugün daha fazla, Allah'a hamdolsun. Yani dinle sarılan insan sayısı biraz daha fazla. Hevaya uyan insanlar aslında azaldı. Yani şu ortamlar biz bulamıyorduk. Yani bir insan Allah'a itaat etmek için Müslümanlarla bir araya gelmek istese suçtu. Bir araya gelemiyordu. Gelirse de ancak bidat olan yerlerde geliyordu. Tarikat dergahlarında, işte Nurcuların cemaatlerinde, Süleymancıların cemaatlerinde. Böyleydi ortamlar. Yani hakkın alametleri, hakkın işaretleri çok daha belirsiz idi. Bugün ise Kur'an, sünnet, Kur'an'dan ve sünnetten delil olmadıkça bir şey kabul etmeme insanların bilinçaltlarına yavaş yavaş işledi, hamdolsun. Tasavvufçulara bile işledi bu. Bir tek bizim selefilik iddia eden bazı İstanbul'daki selefilik düşmanları var. Yani selefilik ismini kullanarak selefin yoluna düşmanlık edenler var. İşte Ebu Zerka'dır, Abdullah Yolcu'dur vesaire vesaire. Delille hareket etmeye karşı çıkıyorlar. Siz diyor müştehit misiniz, Bukhari Müslim okuyacaksınız diyorlar. Alimlerin kitapları var, aç oku. Böyle. Bu meselenin daha fazla ayrıntıları var. Demek istediğimiz şu. Bugün böyle bir toplumda kitaba ve sünnete uymaya çalışan bir Müslüman bizim tarafımızdan aşırılı görülebiliyor. Hani biz kitap ve sünnete uyacaktık? Hani delil kitap ve sünnetti? selefin iman ettiği gibi iman etmeye, selefin amel ettiği gibi amel etmeye ve selefin üzerinde olduğu ahlak ile bezenmeye aşırılık denilecek bir yapıya sahip olduk. Halbuki aşırılık nedir? Aşırılık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asla yapmadığı şeydir. Sahabelerin uzak oldukları şeydir. Biz aşırılığa karşı olan kimseleriz. Ama bidat olanları kastediyoruz biz bununla. Bazıları aşırılık derken sünnetleri kastediyor. Sünnet aşırılık olur mu? Sünnet hidayettir. Yolların en güzeli Allah Resulü'nün yoludur. Bizim hoşumuza gitse de gitmese de, hayat olarak kendimize benimsediğimiz şu yola uysa da uymasa da yolların en güzeli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Ve her sonradan çıkan, yani o yolda olmayıp da yenilik olarak çıkan şeyler, herhalde şunu şöyle düşünmeyin, bunları basit düşünmeyin. Allah Resulü'nün sünneti ortada durmasına rağmen bu yeniliği çıkaran bir insan buna çok mantıklı bir gerekçe bularak çıkarmak zorunda. Yoksa neden Allah Resulü'nün sünnetine tercih etsin bunu? Bugün oy kullanmaya insanlar bir çeşit tahrik içerisinde kalıyor. Yani şu siyasi manzarayı seyrettiğin zaman insan oy kullanası geliyor. Şeytan böyle gazlıyor. Veyahut da başka ülkelerde olduğu gibi yöneticiye karşı ayaklanma yoluna tahrik edebiliyor. Hayır, ayaklanmayın, bunu yapamazsınız dendiğinde de bu kabul edilmiyor. Neden? Çünkü belirleyici olan kitap ve sünnet değil, hisler. Bakın, mesela daha öncelerde de bunları çok söyledik. Irak olaylarında da, ondan önce Afganistan olaylarında da. Beşar Esad zulmü ortaya çıktığı zaman, arkadaş, düne kadar Beşar Esad yok muydu orada? Yani dün Müslüman mıydı bu adam? Dün Müslüman mıydı? Bu olaylar patlak vermeden önce. Dün Müslüman mıydı? Neden şimdi ayaklanmaya karar verdiniz? Güçlendiniz mi? Güçlenme meselesine bakarsanız, eğer Allah'ın istediği donanım, yani hem akidevi hem maddi donanım gerçekleştiyse neden bu rezillik devam ediyor? Neden bu rezillik devam ediyor? Irak'ta da aynı şeyi söylemiştik. Irak'ta da Saddam vardı. Ya bu adam dün de Müslüman değildi. Neden o anda ayaklanma kararı alındı? Şimdi bakın, bize göre Nusayrilik küfür olan bir itikat. Yani Rafizilerin bir kolu. 73 fırkadan bile sayılmayan bir kol. Bizim itikadımıza göre bu adamlar kafir. Bu akideye sahip olan, kendisini Nusayriliğe nispet eden herkes kafirdir. İster alim olsun, ister cahil olsun. Bunun hükmü kafirdir. İslam devleti olsaydık biz, bu adamlara tevbe ettirilir, ya tevbe edersiniz ya kelleniz gider denilirdi. Rafiziye, bir de cehmilere. Bunlara Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatını inkar eden kaderiler de dahil. Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır gibi kimseler de dahil. Fethullah Gülen de dahil. Niye bu adam? Muhammedun Resulullah'a iman etmeyen bir adam. Gerektiği gibi iman etmeyen, farz görmeyen bir adam. Bu kimselere ya tevbe eder Müslüman olursunuz yahut sizi öldürürüz denilirdi İslam devleti olsaydı. Bugün bir devlet olmadığı için, böyle bir devlet olmadığı için, yani hükmün icra edilmesini gerektiren müeyyide elimizde olmadığı için, arkadaş falan kafirdir, yok efendim değildir gibi tartışmalarla bizim Müslümanların birbiriyle düşmelerinin manası yoktur. Bu şeytanın bir oyunudur. İslam'da terimleri, bakın İslam daha yeni öğrenen delikanlılar, çocuklar bile, İslam namına bir şeyler öğrenen kimseler bile ıslahlar yerli yerine bilirken, böyle allameliğe soyunmuş, ilim iddia eden kimseler ıslahlar konusunda azim hatalar yapıyorlar. İslam'ın ıslahlarını kullanalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde bu gibi insanların bugünkü konumu münafıktır. Münafık nedir? Tanım basit. Münafık, iman etmediği halde, aslında kafir olduğu halde Müslüman olduğunu iddia eden kimsedir. Kafir olduğu halde Müslüman olduğunu iddia eden kimsedir. Münafık tanımı bu. Peki münafığın konumu nedir İslam toplumunda? Bir kimseye eman verse emanı aynı Müslümanlarınki gibi kabul edilir. Müslüman hükümleri uygulanır. Dünya hükümleri bakımından Müslüman gibi muamele görür. Mesela İslam devletine vergi vererek yaşamaz zimmedeli gibi. Kafir gibi de öldürülmez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Muhammed arkadaşını öldürüyor, dedirtmem buyuruyor. Arkadaşı mı? Değil. Ama kafirlerin gözünde böyle bu iş. Kafirler bu iştihada sahip değil. Yani o adam Müslümanlık iddia ediyor ama aslında kafir. Kafir nereden iştihad etsin buna? Bunu Müslümanlar biliyor. Bizim için bugünkü durum da böyle. İşte Tayyip kafir mi değil mi? Biz bu tartışmaya girmeyiz arkadaş. Biz İslam'ın ıslahlarını kullanırız. Bu adamların İslam'daki hükmü münafıktır. İslam iddia ettiği halde küfür yasalarını uyguluyor. Küfür peşinde koşuyor. Laiklik yeryüzüne konulmuş en insanların çıkardığı en güzel sistemdir diyor. Demokrasiye çağırıyor. Küfre çağırıyor. Ha, İslam da iddia ediyor. Namaz da kılıyor. Bunlar ehli kıble olduğundan dolayı tekfir edilmezler. Biz tekfir etmiyoruz. Münafık demek ise tekfir değildir. Bunu işte ıslahlar arasındaki ayrımları iyi yapmadıklarından insanlar zihinler bulanıyor. Şimdi bakın, münafık tabiri bazı kimseleri tekfir etmek için münafık sıfatları anlatılan, ayetlerde nifak olarak bildirilen naslar getiriyorlar. Fakat onu tekfirde kullanıyorlar. Bak diyor, Allah münafık diyor, o kafirdir diyor. İyi de Allah münafık diyor bak. Sen söylüyorsun ayette. Allah münafık diyor. Münafıklık eşittir küfür diye algıladığı için bazı insanlar, ıslahlar iyice birbirine karışmış. Bir kimse kendisinin münafık olduğundan korkar. Müslüman korkar. Münafık korkmaz kendisinin münafık olduğundan. O bağışlanma bile dilemez. Kendisini hak üzere zannettiği için. Bidat ehlinin durumu da böyle. Bidat ehli İslam'da münafıkların sınıfındadır. Münafıklara karşı sert davran. Onlara karşı cihat bu böyledir. Allah Azze ve Celle'nin ayetinde belirttiği gibi. Onlara karşı sert davran. Yağcılık yaparak, yumuşaklık yaparak onları kazanacağım diye uğraşma. Bilakis Allah burada yol belirlemiş. Onlara sert davranmak esastır. Yağcılık yapmayacaksın. Tekfir de etmiyorsun. Yani selam kesiyorsun ondan. Ama tekfir de etmiyorsun. Ben münafığım diyor Hanzala radıyallahu anh. Eğer münafıklık eşittir tekfir olsaydı, ben kafirim diyen bir kimse kafir olur diyor hadiste. Bir kimsenin ben kafirim demesi caiz değildir. Ben kafirim diyemez. Ama münafık olduğundan şüphe eder. Ömer radıyallahu anh bundan şüphe etmiştir. Abdurrahman bin Avf şüphe etmiştir. Bir sürü sahabeden bu nakledilmiştir. Sahabelerden, ey Allah'ın Resulü o münafık diyor bir sürü sahabe. Allah Resulü bunu tekfir olarak almıyor bak. Öyle deme diyor. O Allah ve Resulü'nü seviyor diyor. Bir başkasına, ey Allah'ın Resulü falanca münafık var onu öldüreyim mi diyor. Namaz kılıyor mu diyor. Kılıyor ama onun namazı geçmez diyor. Ben diyor böylelerini öldürmekten yasaklandım diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bakın, hadisler çok açık. Şimdi his davetçiliği yapmanın manası yok. Beşer Esed namaz kılıyor mu? Beş vakit namaz kıldığını bilmiyoruz ama bu adam halka açık yerlerde çıkıyor namaz kılıyor. Nusayri ama bize göre kafir, onun kıldığı namaz geçmez. Allah Resulüne de böyle denmişti. Ne diyor sahabeler? Ey Allah'ın Resulü, onun öyle küfürleri var ki bunun söylediği şehadet geçerli değildir. Kıldığı namaz geçerli değildir diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ben diyor işte böylelerini öldürmekten yasaklandım diyor. Arkadaşlar bakın şuna dikkat edelim. Biz İslam devletimiz yokken varmış gibi hükmedemeyiz. Bu hükümleri verenlerin çoğu din namına ümmetin genel meseleleri hakkında konuşmaya yetkisi olmayan, din konusunda ne kadar cahil olduklarını gösteren kimseler bu sözleriyle. Siz nasıl oluyor da ümmetin genelini ilgilendiren meselelerde işte Suriye cihattır diye ilan ediyorsunuz. Ondan sonra orayı cihat görmeyenleri de Türkiye'deki selefiler sınıfta kaldı falan filan edebiyat yapıyorsunuz. Ne akla konuşuyorsunuz bunları? Dinde sen cahilsin. Dinin hükümlerini bilmiyorsun. Cihat İslami bir terimdir. Ve İslami terimin altını kitap ve sünnet doldurur. Münafıkları öldürmemek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu. Şimdi bakın. Allah Resulü zamanında Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem diyerek öldürmüyordu onları. Şimdi dışarıdan bakın Müslüman toplumuna. Hep birbiriyle savaşan. İyi ama bize göre onlar Müslüman değil. Öyle olabilir. Sen İslam devleti misin de hemen biletini kestin bunların. İslam devleti ol. Ondan sonra. O zaman bilinsin yani. İslam devleti kestiği zaman onun biletini iki tane Müslüman, hatta bırakın Müslümanlarla kafir bile ihtilaf etmez. Biz İran'daki Şiileri, onlar Rafizi oldukları için, Caferi oldukları için tekfir ediyoruz. Bunlar kafir bir topluluktur diyoruz. İtikadımız böyle. Ama birileri bu işleri iyi bilen kafirlerin tuzağı sebebiyle İran'la bizi karşı karşıya şu pozisyonda getirecek olursa savaşmayız. Savaşırsak bu fitne olur. İslam devleti ne zaman olduk? Onların hükmünü ancak öyle veririz. O zaman savaşırız. Bunlar dinden çıkmış bir topluluktur deriz. Ve o zaman savaşılır. O zaman arkadaşımız olmadı, bizim dinimizden olmadığı net olarak açıklanır, ilan edilir. Bir bakıyorsunuz, İslam toplumu içerisinde onlar da Müslüman görenler var. İslam toplumu içerisinde bile onlar Müslüman görenler var. Cehalet had safhada. Bunlar fitnedir. Bugün oy kullanmak da böyle bir fitnedir. Bunlar düşmanlarını bile kendileri üretiyorlar. CHP'yi bile kendileri zayıflatıyorlar. İstedikleri gibi onlara karşı getirecekleri adam da inanın belki Fethullah Gülen'i de aratır, CHP'yi de aratır. Meseleye duygusal bakmamak lazım. Çünkü bu adamlar kitap ve sünnetle amel edilmesine, sahabenin üzerinde olduğu itikada düşmanlık eden insanlar. Daha önce bir örneğini vermiştik. Kendisine işte siz bu başörtüsü yasağını kaldırdınız. Peki birisi tutup da çarşafla işe gelmeye kalkarsa aşırılığa biz de karşıyız diyor. Yani bize göre, yani kitap ve sünnetle amel edenlere göre aynı tas, aynı hamam. Değişen bir şey yok. Hatta şunlarınki daha ehven bile gözükebilir. Neden? Çünkü bunlar dindar gözüküyor. Örnek dini bunlar temsil ettiriliyor. Bunlar eliyle temsil ettiriliyor. Ilımlı İslam politikası böyle bir şeydir. Neden CHP'yi desteklemez de Amerika, neden AKP'yi destekler? Mason lobileri, Yahudi lobileri neden CHP'yi desteklemez de AKP'yi destekler? Neden geldi bunlar? Sonra sahte bir gündem oluşuyor. Bunun arkasından ne gelecek kim bilir? Biz bazen dünyamız yıkıma uğramasın diye dinimizden feda ediyoruz. Ya bunlar zamanda rahatlık geldi, ekonomik bir kolaylıklar geldi vesaire vesaire. Ama bizim için din daha önemli. Sünnet inkarcıları hep köşe başlarında. Sünnet inkarcıları köşe başlarında. Sahabenin inandığı gibi Allah'ın isim ve sıfatlarına inanmayı Yahudilik diye lanse ediyor bu adamlar. Laiklik, demokrasi, demokrasi. Ahmet Davutoğlu bakın ne diyor. Demokrasi hakkında neler söylüyor. Yani bunlar bunun sinyallerini çok önceleri vermişlerdi. Fakat kör edildik. İçimizden birileri vasıtasıyla kör edilirdik. Ehveni şer denildi. Yani pisliğin iyisi olabileceği lanse edildi. Fakat biz eğer ıslah istiyorsak, alemde bir ıslah istiyorsak, bunu yapamasak bile o yolda olmamız isteniyorsa bizden kitap ve sünnetin dışına çıkmamamız lazım. Kitap ve sünnette ise kafirlerin metotlarıyla İslam getirmek diye bir şey yok. Helal süpürgesiyle cami süpürmek diye bir şey yok. Demokrasi pislik bir yoldur. Çoğunluğun oyuyla birileri seçilir. Sistem olarak İslam'a aykırıdır. Allah Azze ve Celle yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyacak olursan seni haktan saptırır diyor. Siz ne diyorsunuz? AKP işte çoğunluğu alırsa temizlik yapacak. Allah diyor sizi saptırır.
Hocam tekrar söyler misiniz onu?
Yeryüzündekilerin çoğununa uyacak olursan sizi hakkın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanına uyarlar ve sadece saçmalarlar. Enam suresi 116. ayet. Şimdi sistem olarak Allah Azze ve Celle'nin tam aksini söylemesine rağmen bu bozuk sistemle iyi bir şey olabileceğini beklemek bir kere ahmaklıktır. Çünkü İslam'ın sistemi bu değil. İslam'daki sistem, yönetici nasıl seçilir? Ehli hal vel akd denilen askeri ve ilmi otorite bir araya gelir ve birisini başkan seçerler, halife seçerler. Bunun Kureyş'ten olması şarttır. Bu şartlar yerine gelmediğinde, işte baskı yoluyla, zulüm yoluyla bile gelmiş olsa, ulul emre, meşru konularda itaat vardır vesaire vesaire. Ama Müslümanların bir tane yöneticisi vardır. Yani 30 tane İslam devleti olmaz. İşte Arabistan'da İslam devleti, Türkiye'de İslam devleti, İran'da İslam devleti, falanca da filanca da böyle bir şey yok İslam'da.
Hocam çok affedersin. Geçen Okon'un muhabbeti oldu. Aynı şeye parmak bastınız. Tespit açısından söylüyorum. Kureyş'ten olması gerekmesi ayet mi, hadis mi yoksa bir gelenek mi?
Hadis. Bu konuda mütevatir hadisler var. Hatta bu 73 fırka dediğimiz fırkalardan bile iki tanesi hariç bütün Müslüman, bütün İslam ehli bunda ittifak etmiştir. Kureyş'ten olmasının zorunluluğu hakkında. Bu sadece Şia günümüzdeki iddiası, akılcılar.
Bunun Şia'nın iddiası olduğu söylentileri var.
Evet.
Ondan dolayı sordum. Bir de Osmanlı Padişahı 1912'lerde Fransız ve İngilizler Mısır'da bir hareket başlattı. Osmanlı halifesinin kafasını kopan bahane üretiyor. Diyor ki Kureyşler olması gerekiyor. Osmanlı ibadet etmesi gerekmiyor. Mısır'da bir hayır diyor, öyle bir şey yok. Osmanlı halifesi haktır. Kureyş'te öyle bir talep yok.
Şimdi olması gereken ne olanı ayırt edelim. Mesela bak burada bir şey söyledik. Kureyş'ten olmasa bile birisi bir askeri otorite Müslümanların üzerine galebe çalar. Askeri otoriteyle galebe çalarsa buna da meşru konularda itaat esastır. Ama bu aynı şu hadiste bildirildiği gibi. Halifelik benden sonra 30 senedir. Ondan sonra ısırıcı sultanlık başlayacak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani saltanat başlamasıyla Kureyş'ten olsalar bile onlarınki gayrimeşru düzenler haline geldi esasında. Ama bunlara ayaklanmayı asla önermedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bilakis sırtına vurup zulmetseler bile dinleyin ve itaat edin diyor. Çünkü İslam'da ıslah metodu yöneticiye karşı, güç sahiplerine karşı ayaklanmak şeklinde değil. Toplumun ıslahı. Kitap ve sünnete toplumun dönmesi. Bu Allah Azze ve Celle'nin ayetinde belirttiği gibi bir toplum kendisine olanı değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez. Yine içinizde bazı zalimler sebebiyle bir takım zalimleri başınıza veli kılarız ayet. Enam suresi 129. ayet. Bizim başımızda zalimler veli olarak, yönetici olarak kılınabilir. Bu bela olarak başımıza gelebilir. Böyle bir durumda bile bize ayaklanma, isyan, işte oy veya buna benzer İslami olmayan sistemler önerilmemiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tam 13 sene Mekke'de sabrediyor. Hakim olan unsur Mekke müşrikleri. Şirk, yani sırf şirkten ibaret bir yönetim var Mekke'de. Bu 13 sene zarfında sadece anlatabildiğini anlatma. Ve o ana kadar kendisine ne nazil olmuşsa bunu hayata geçirmekle mükellef. Bizim de ıslah yolumuz ancak öncekileri ıslah eden şeydir. Yani eğer güç sahibi değilsek, ayaklanma veya buna benzer gayrimeşru sistemler, mitingler bunlarla değil de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl sabrettiyse, amel ederek sabrettiyse, anlatarak, tebliğ ederek yani İslam'ı hayata geçirerek devam ettiyse bizim için üzerimize düşen de bu. Her sapıklığı, her sonradan çıkan şeyi sapıklık olarak görmek bizim akidemizin esaslarından birisi. Bu sonradan çıkma bir şey. Yani düzenleri değiştirme metotlarından bahsediyoruz. Düzenleri değiştirmede sünnet olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yöntemi, önce kendin yaşayacaksın, etrafına sözün geçen kimselerle beraber hayata geçireceksin İslam'ı, toplumun hayatına geçecek ki o İslam, ondan sonra bu yönetim tabakasındaki ıslahat gerçekleşsin. Allah bunu üzerine alıyor çünkü. Bu senin yapabileceğin bir şey değil. Şimdiye kadar İslam tarihinde pek çok ayaklanmalar olmuş. Bizden çok daha hayırlı akidelere sahip toplum bazında. Çok daha hayırlı kimseler ayaklanmışlar ama bir başarı getirmemiş. Hep daha büyük zulümler getirmiştir. Bu sebeple Ehl-i Sünnet'in bütün akide kitaplarında, menhecine dair bütün sünnet kitaplarında yöneticiye karşı ayaklanmamak, zalim de olsa yöneticiye karşı ayaklanmamak bir akide esasıdır. Oy kullanma, demokrasi, bunlar da birer ayaklanma türüdür. Mitingler, bunlar birer ayaklanma türüdür. Hariciliktir bunlar yani.
Hocam bu nazillete rıza göstermek olmuyor mu biraz?
Değil.
Ya da nazuluna rıza göstermek, uyarmak gerekmiyor mu?
Şimdi bizim için bu zilletten kurtuluşun yolu bu şekilde tayin edilmiş. Biz bu yolu izlemediğimiz için, başka yollar denediğimiz için bu zillet üzerimizden kalkmıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah sizin üzerinize işte iğne usulü alışveriş yaptığınız zaman, Allah yolunda cihadı terk edip sırların kuyruklarından tutunduğunuz zaman, dünya ziraate razı olduğunuz zaman diyor, bir zillet musallat edecek ve tekrar dininize dönünceye kadar bu zillet sizden kaldırmayacak diyor. Yani burada zilletten kurtulmanın yolu dine dönmek. Yani din nedir? Allah Resulüne inen, vahiyden ibaret olan şey. O sahabelerin yaşadığı şey. Şimdi zilletten kurtuluşun şeyi bu. Yolu bu. Yol uzun olabilir. Bu uzun zaman içerisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 10 sene boyunca, 13 sene boyunca zillete mi razı oldu diyemeyiz biz burada. Hayır, razı olmadığı için sabretti. Sabretmeseydi zillet devam edecekti. Bugün de böyledir. Yani son 100 yıl içinde aynı şey geçerlidir. Zillete razı olmamak namına ayaklanan herkes daha büyük zilletlere mecbur kalmıştır. Bu pisliği gidermenin, yani Müslümanların başına çöreklenen zilletini gidermenin tek yolu yine sünnete sarılmak. Sünnetin dışına çıkmamak, sahabelerin üzerinde olduğu yola hislerimize aykırı da gelse, nefislerimizin zoruna da gitse bu yolda sebat etmek gerekiyor. Yani bizim nefislerimiz Allah'ın indirdiğini uygulamalı önce. Yani biz başkalarından Allah'ın indirdiğini uygula diyoruz. Yöneticilere diyoruz ki Allah'ın indirdiğiyle hükmedin. Ama bizim hayatımıza hükmetmemiş bu. Yani yapabileceğimiz konularda biz bunu gerçekleştirmemişiz. Yani şeklimiz, şemailimiz bunun bir örneği. Yaşantımız bunun bir örneği. Giyim şeklimiz bunun bir örneği. Biz Allah'ın Resulü ile gönderdiği en hayırlısını, en hayırlı odur diye dilimize de şahitlik etmemize rağmen kıyafetimize işlememiş. Şeklimize işlememiş. Hayatımıza işlememiş. Ahlakımıza işlememiş. Biz kimden ne istiyoruz ki? Kendin Allah'ın indirdiğine razı değilsin ki sen başkasından Allah'ın indirdiğini istiyorsun. Bu biz bunu yaptığımız zaman, yani şurada şu toplum Allah'ın indirdiklerini yaşamaya başladığı zaman hukukunu da buna göre çözmek isteyecek. İlişkilerde buna göre olacak. Dolayısıyla Allah'ın indirdiğini biz zaten yaşıyor olacağız. Bu halka ne kadar genişlerse iş devlet boyutuna kadar da gidebilir. Ama bizim için önemli olan şu. Yani nihai hedeflerin peşinde kendimizi helak etmemiz değil. Bizim öncelikli hedefimiz kendi bedenimizde Allah'ın devletini kurmak. İslam devletini kurmak yani. Kitap ve sünnet ilk önce bizde bir hükmedebilmeli. Bunu ispatladığımız zaman Allah bak bizim davetimize de başarı verecek. Etrafımızdaki insanların da belki bizden istifade etmesine vesile kılacak bizi. Doğru bir menheç, sahabenin üzerinde olduğu yol üzere doğru bir menheç ve doğru bir hayat. Bunun hayata geçmesi, sadece bilgide kalmaması. Yani gayemiz buna yönelik olmalı. Biz bunu yaptığımız zaman Allah'ın bizden istediğini gerçekleştirmişizdir. O zaman başaramadığımız şeylerden Allah bizi mesul tutmaz. Ama biz bunu yapmazsak, yani yapabileceklerimizi terk edip de işte biz İslam devleti kuracağız veya şu zulmü kaldıracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi hayali bir takım vehmi gayeler peşine düşersek belki mevcut zulümlerden de Allah bizi sorumlu tutar çünkü sen yapabileceklerini de yapmadın der. Evet, biz şüphesiz bu din kolaydır. Allah bize asla yapamayacağımız, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri mükellef kılmamıştır. Bu insanı rahatlatan bir ifade. Ama biz gerçekten yapamayacağımız şeyleri mi yapmıyoruz, yoksa yapabileceğimiz halde bazı şeyleri terk ediyor muyuz? Bunun nefsi sorgulamasını, kişisel sorgulamasını hepimiz yapmak zorundayız. Her sapıklık ateştedir sözüne bidatten tevbe edilmediği ve dönülmediği müddetçe bidat olan ne varsa, bir Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra sadakallahu lazim demek bile olsa, bidat olan ne varsa dönülmediği müddetçe hem bidat sahibinin yapmış olduğu amelin hem de bu amelin semeresinin getireceği sonucun vasfıdır. Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık ateştedir sözü. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ateştedir sözü orada ebedi olarak ya da uzun süre kalmayı gerektirmez. Yani bu muciz ifade deniliyor. Özlü, genel kapsamlı fakat kısa ifadeler. Yani her sapıklık ateştedir sözü, her bidat ateştedir. Bu fırkaların hepsinin ateşte olduğunu söylemesi, biri dışında hepsi ateştedir demesi genel bir ifade. Ateştedir, doğru. Bazı fırkalar ebedi olarak kalabilir. Hatta bir fırka içerisinde, diyelim kaderiler içerisinde, kaderilerden bazısı ebedi olarak ateşte kalırken bazısı ebedi olarak ateşte kalmayabilir. Ama mutlaka ateşe girer. Hüccet ulaşmış da bu akidede devam ediyorsa bu ebedi olarak ateştedir. Sufilerden bir kısmı, ebedi olarak ateşte olanları vardır bunların. Hüccet ulaşmasına rağmen vahdedi vücut veya Allah'tan gayrılarından yardım isteme, medet umma, bunun gibi şirklerinde ısrar eden kimseler ebedi ateşte kalırlar. Bununla beraber bu konuda hüccet ulaşmayan kimseler yine ateşe girerler. Neden? Dinlerine gereken önemi göstermedikleri için. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ateştedir sözü ikisini birden kapsıyor. Bu 72 fırka hakkında mutlak olarak ebedi cehennemliktir diyemiyoruz. İşlerinden hüccet ulaşan vardır, ulaşmayan vardır. Fakat şunu bilmemiz lazım. Kim bidat üzerindeyse o ateştedir. Bidatların çünkü hepsi haramdır. Haramdan aşağı bir bidat yok. Yani mekruh olan yok bidatın. Ya küfürdür ya haramdır. Çünkü ateştedir diyor. Burada bir şey daha belirtmek gerekir diyor müellif. O da istihlal meselesidir. Yani helal sayma meselesidir. Kim bir bidatla ya da başka bir günahla amel etmeyi, yapmış olduğu amelin sünnette bir aslı olmadığını, bilakis bu amelinde şeriate istidrak olduğunu bilerek, yani dine bir ekleme olduğunu bilerek ve itiraf ederek kalbinden helal görürse o zaman küfür manasıyla ateştedir. Bunun kitap ve sünnette olmadığını, bu dinde olmadığını bile bile, dine ekleme olduğunu bile bile bunda devam ediyorsa, bunu itiraf etmesine rağmen bunda devam ediyorsa bu küfür ile ateştedir. Dinden çıkmıştır yani, Allah korusun. Ebu Cafer et-Tahavi akidesinde şöyle der: helal görmediği müddetçe kıble ehlinden hiç kimseyi bir günah sebebiyle tekfir etmeyiz. Helal saymadığı sürece bir kimse isterse zina eden, içki içen birisi olsun, bir bu kimseyi kafir olarak görmeyiz, tekfir etmeyiz. O kimse günahkardır. Fakat helal sayarsa o zaman o kimse dinden çıkar. Bidatlerin, günahların en belirgini, masiyetlerin en açığı olduğunda da hiçbir şüphe yoktur. Onları kötüleyen ve nefret ettiren naslar çoktur. Sözün özü, batıl, ihdas edilmiş, yani sonradan çıkarılmış, haram olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ispat etmiş olduğunu nefyeden, yani onun var dediğini yok diyen, reddeden, nefyettiğini ispat eden, onun yok dediğini var diyen, emrettiğini yasaklayan, yasakladığını da emreden sözlerle alakalı olarak hak söylenir. Ve onlar için nasların işaret etmiş olduğu tehdit ispat edilir. Yani sünnete bu şekilde tam tersini iddia edenler, yani bir kimse bir sünnette amel etmeyebilir. Bu sünnette amel etmeli diye bidat ehli olmaz. Yani müstahap olan bir sünnet olabilir bu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyelim, kişinin farz namazlarla beraber kılınan revatip, ratibe sünnetleri kılıp kılmamakta kişileri serbest bırakmıştır. Bu sünneti terk eden sünneti terk etmiş değildir. Sünnete muhalefet etmiş değildir. bidat işlemiş değildir. Fakat sünneti kıldığı halde 5 rekat kılan, mesela öğlenin sünnetini diyelim, 4 rekat değil de 5 rekat kılan, işte bu bidat işlemiştir. Buna denilir ki, mesela bak sünnet böyledir. Sen bu yaptığının farkında mısın? Bile bile mi 5 rekat kıldın? Evet, daha faziletli, Allah'a secde daha faziletli diyerek kasten bunu yaptım diyorsa, ona hak açıklanır. Bunda ısrar ederse, hayır bu daha güzeldir, secde ettim diye Allah bana azap mı edecek diye ısrar ederse, bakın bu küfür derecesine kadar gider. Allah Resulü'nün sünnetini beğenmemek, azımsamak, onun helal saymadığı şeyi helal saymak, Şura Suresi 21. ayetinde bildirildiği gibi, yoksa onların dinde Allah'ın meşru kılmadığı bir şeyi meşru kılan ortakları mı var ayetinin muhatap olmaya götürür, ortak koşmaya götürür. Evet, çok önemli bir mesele var. Haftaya onu bırakalım inşallah. Terk meselesi, terk sünneti meselesi. Yani bir fiili sünnet vardır, bir de terki sünnetler vardır. Terk edilmesi sünnet olanlar. Bu ayrım önemli bir ayrım. Konuyu inşallah haftaya devam ederiz. Burada her bidatin, her dinde sonradan çıkarılan şeyin sapıklık olduğu ve her sapıklığında ateşte olduğuna iman etmek demek, ateşten nasıl sakınırsan bütün bu şeylerden, sonradan çıkarılma işlerden sakınmamız gerektiğini gösterir. Dostluk ve düşmanlık insanın kendi tercihlerinde olan bir şey değil. Bu iş insanın kendi tercihine bırakılsaydı, herhalde bir insan kendisine kim daha fazla iyilik yapıyor, kim daha fazla halini hatırını gözetiyor, kim daha fazla yumuşak muamele yapıyor, ihsanda bulunuyorsa, ona daha fazla dostluk gösterecek yapıdadır. Ama bu şeyleri sana karşı yapsa bile, eğer bidat ehliyse, günahkarsa, fasıksa, Allah sana bir yükümlülük yüklüyor. Kalbinde sen serbest değilsin. Kalbin sevgisinde serbest değilsin. Bunda serbest olmadığın için, bu kalbin muhafazası için, günahkar birisinin veya bidatçı birisinin sana bir ihsanı, güzel muamelesi, gülümsemesi sebebiyle kalbinin ona meyletmemesi için onlarla ilişkiyi de Allah düzenliyor. Bir yerde batıl söz konuşulduğunda dahi insanlar buna gülüşseler de senin orada durman caiz değildir. Bir yerde haram işleniyorsa senin orada durman caiz kılınmamıştır. Terk etmen gerekir. Neden? Çünkü insan zayıftır. Senin kalbini yaratan Allah seninden daha iyi bilir kalbini. Herhangi bir topluluk, kim bir topluluğun kalabalığını artırırsa onlardandır diyor İbn-i Mesud'dan gelen rivayette. Ebu Yala rivayet ediyor bunu. Kim bir topluluğun karaltısını artırırsa onlardandır. Bu hadisi İbn-i Mesud'un rivayet etmesine sebep olan kısa şu. Bir düğüne davet edilir ve düğünde çalgı sesi işidir. Gayrimeşru sesler işidir. Ve hemen geri döner. Ve ona derler ki davete icabet etmek farz değil mi? Yani Müslüman üzerindeki hakkı değil mi? O da diyor ki Allah Resulü'nün böyle buyurduğunu işittim. Kim bir topluluğun karaltısını artırırsa o onlardandır. Ve orada Allah'a isyan ediliyor diyor. Yani bir araya gelme, insanlar arası diyaloglar, ilişkiler konusunda sıradan bir mükaleme, konuşma, sohbet, muhabbet bile olsa buralarda dikkat etmemizi din bize vacip kılmış. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam konuşmanın başına söylediğim, bidat eline karşı selam verme, ona güler yüz göstermenin dahi bu dine ihanet olduğunu bildirmesi bu yüzden. Eğer hak dine iman ediyorsak, bize yapılan iyiliklerden, güzel muamelelerden dolayı değil, Allah'ın dini için dostluğumuz, düşmanlığımız belirlenmeli. Bize kötülük bile etse, yani haklarımızdan bazı haklarımızı gözetmese bile Müslüman kardeşine, Müslüman olduğu müddetçe, tevhid ehli olduğu müddetçe ilişkini devam ettirmen, onunla bağını kesmemen Allah'ın emridir. Bak bu nefse zor gelen bir şeydir. Sana ters bakan birisine sırf Müslüman kardeşin olduğu için, tevhid ehli kardeşin olduğu için bağlarını devam ettirmen emredilirken sana sürekli güler yüz gösteren, güzel muamele eden, hoşbeş eden bir insana bidatçı olması sebebiyle senin alakayı kesmen emrediliyor. Bu nefislere ağır gelen bir şeydir. Biz bu imtihanlara muhatabız. Cennetin ve cehennemin sahibi olan Allah bizden bunları yasaklıyor, şunları meşru kılıyor, şu şekilde davranmamızı emrediyor. Ve hiç kimsenin yanında biz Allah'ın azabından daha büyük bir azap bulamayacağımız gibi Allah'ın vereceği nimetlerden daha büyük bir nimet de bulamayız. Yani döndürüleceğimiz yer şüphesiz Allah'ın huzurudur. Onun göreceği hesap da en çetin hesaptır. Buna göre hareket etmemiz lazım. İlişkilerimizi, davranışlarımızı, buna göre çevremizi düzenlememiz gerekiyor. Allah yardımcımız olsun. Amin. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek ve estağfuruke ve tuğbilek.